Podcast dinle.
Merhaba, ben Murat Muratoğlu. Ekonominin karanlık lordu. Türkiye uzay zaman dilimini bükmesi nedeniyle ekonomiyi döviz, faiz ve enflasyon üçgenine hapsolmuş durumda. Oysa çok güzel haberler de geliyor. Türkiye geçen sezon Nepal'e tam 2 kilogram fındık ihracatı yaptı. Ve Anadolu Ajansı'nın açıklamasına göre 2 dolar gelir elde edildi. Satan belli ki dünya kadar malın olacağına 2 kilo kadar fındığın olsun demiş. Nepalli de buna inanıp alım gerçekleştirmiş. Ya koskoca ülkesin 2 kilo fındık mı aşerdin? Yanında da yarım kilo leblebi alsaydın bari. İşte o zaman Nirvana'ya ulaşırdın. Şahsi merakım 2 kilo fındığı tartıp bakkalın çırağıyla mı gönderdik? Yoksa sınırdan sepet mi sarkıttık? Neyse, Allah bereket versin de kuru kuru gitmez bu. Yanında 250 gram kuru üzüm, şöyle litrelik acı şalgam suyu. Onlar da bizden olsaydı. Belki de karışık kuru yemiş tabağı aldılar. İçine 2 kilo fındık koydular. Ama bilmiyorlar ki kuru yemiş tabağında her zaman öncelik kaju ve Antep fıstıklarıdır. Fındık artan bakiyedir. Seni gidi fındık kıran Nepalli. Ya fındığı kimden aldın? İç fındığın kilosunu burada bize 100 liraya kilitliyorlar. Neyse, fındık kabuğunu doldurmayacak şeyler bunlar. Esas önemlisi Sırat Köprüsü'nde bungee jumping yapan Türk lirası. Ve rekordan rekora koşan dolar. Piyasa oyuncuları aptal değil. Arda arda yapılan hamleler faiz indirimini gösterince gittiler dövize abandılar. Doları 8.60'a fırlattılar. Faiz indi, 8.80 geldi. Dünya piyasaları da biraz karışınca 8.95'le dolar rekorunu tazeledi. Sonrasında karları toplamak için hafifçe geri çekildi. Bu durum benim kardan adam olur fakat bizim ekonomiden adam olmaz düşüncemi perçinledi. Amerika faizleri yükseltti, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Amerika faizleri düşürdü, dolar Türk lirasına karşı yine yükseldi. Virüs geldi, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Aşı bulundu, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Amerika trilyonlarca dolar bastı, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Petrol fiyatları düştü, petrol fiyatları çıktı, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Erdoğan konuştu, atar gider yaptı, dolar Türk lirası karşısında yükseldi. Üzerimizden leylek geçti, dolar Türk lirasına karşı yükseldi. Galiba ülke battı balık yan gider sistemini benimsedi. Burada esas soru, dolar mı yükseldi yoksa Türk lirası mı değer kaybetti? Demek ki esas sorun bunların hiçbiri. Varlığım Türk varlığına kapak olsun diyerek Türkiye tamamen sistemsel bir açmaza sokuldu. Sorun bu. Yine de panik yaratmaması gereken bir dolar kuru. Neyse ki ülkeyi alanı ekonomi olan birisi yönetiyor. Tüm sorumluluk kendisinde. Bana şahsen güven veriyor. Zaten Türk lirası hep iyi niyetinden değer kaybediyor. Yoksa ortada ciddi bir şey yok. Osmanlı'yı diriltip tekrar kuracağız derken yanlışlıkla Akkoyunlu Devleti'ni kurdular ama olur o kadar hata. Ya ülkede kararların neye göre alındığı belli değil. Ekonominin geleceği nasıl belli olsun? Çıkıp Merkez Bankası Başkanı demedi mi? Enflasyonda kalıcı düşüş başlayınca faizler öyle inecek anca. Sonrasında gelen baskı üzerine bu faizi sevip de kavuşamayanlar için indiriyorum gibi çekirdeği doldurmayacak bahanelerle gitti indirdi. Alçaklara kar yağdı, üşümedin mi? Üşüyeceksin. Nitekim kış aylarında ekonomi buz kesecek. İndirim yoluna girildi ama sıklığı ve büyüklüğü hakkında herhangi bir fikir beyan edilmedi. Şubat ayında 7 lira olan dolar 9 liraya çıkarken 8 ayda %28 oranında değer kaybederken buna rekabetçi kur falan denilmiyor. Hala rekabetçi kur ama ihracat falan diyen olursa ağzına kürekle vurasım geliyor. He, madem beğeniyorsunuz bu mantığa göre Ekim ayında şöyle sağlamından 500 bas puan faiz indirip %13 seviyesine dayasa. Zaten 100 puan falan artık kesmez bizi. Elini korkak alıştırmasa. Ne fark eder dolar 10 lira olsa? Faiz düşünce enflasyon da düşecek demiyor mu sonuçta? Döviz fiyatları yaşanan her olumsuzlukta kendini bir üst kademeye atacak. Ama bunu söylemişti, dinlemediniz ki Berat'ı.
Döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye?
Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları.
Her şakasında bir gerçek payı vardı. Garibin Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu aldığı talimatı uygulamaya çalışırken göz göre göre yapılan faiz indirme hatasını da nedenlendirmeye çalıştı. Önce dövizin yükselişinin sürmesi için bir neden yok dedi. Rezervlere bir yılda 50 milyar dolar para girecek de dedi. Hani bir yerden para bekliyorum adamları vardır ya. Ya bir alacağı vardır ya da Tekirdağ'da arsa satacak. Hayallerde yaşıyor bazı Merkez Bankası başkanları. Nereden bulacak 50 milyar doları? Ayrıca rezervlere para girmez. Ülkeye para girer veya çıkar. Buna göre de rezervlerde artış veya azalış olur. Onun dediği swap gibi yapılan ikili anlaşmalar orta ve uzun vadede pek anlam taşımazlar. Nitekim aslında onlar faiz ödenen borçlardır. Ancak brüt rezerv artar. Peki brüt rezerv kullanılmaz mı? Tabii kullanılır ama nitekim kullandılar da bu durum net rezervin şimdiki gibi eksiye girmesine neden olur. Peki neye güveniyorlar? Yabancı yatırımcı olmazsa dolar hızla hareket edemez. Kurlarda nispeten daha fazla kontrol sağlanabilir. Nitekim yabancılar yoklar. Elimizde kaldı yerli yatırım. Aldığı dövizi bankaya yatırınca önemli bir kısmı tekrar Merkez Bankası'na munzam karşılığı olarak gidiyor. Merkez Bankası bu munzam karşılıklarını kamu bankalarına geçiyor. Kamu bankaları da piyasaya müdahale etmek için bu dövizleri satıyor. Benim param yine bana, senin paran yine sana satılıyor. Daha önce de bunu denediler. Rezervi eksi 40 milyar dolara getirdiler. Bunun nereye kadar böyle gideceğini söylemek kolay değil. Ama geleceği görmek için kahin olmaya gerek de yok. Uygulanan bu sistem tıkanacak. Nitekim Merkez Bankası Başkanı'nın nedenleri anlatırken kurduğu cümleler Türk lirasının değerini düşürmek için dosta korku, düşmana güven veren bir neden. Bunları kahvede otururken yan masadaki dayıdan duysanız ciddiye almazsınız ama Merkez Bankası Başkanı söyleyince bir acayip duruyor üstünde. Söylemleri de burada bitmedi ki. Diğer ülkelerde zenginler saldırılardan korunmak için yüksek duvarlı sitelerde oturuyorlarmış. Ama ne yaparsın ki onların CDS'leri yani Credit Default Swap'leri bizim yarımız kadar mı? Olmaz ama bu kadar diye bir açıklama yaptı. Adeta pi sayısını 2.16 aldı. Sonuç muazzam çıktı. İyi, CDS demek insanın kendine yakışanı giymesidir demek. Öncelikle CDS'in yüksekliği ülke güvenliğiyle alakalı bir konu değildir. Sokakta yürüme riski demek hiç değildir. Karşılaştırdığı ülke de Brezilya. Türkiye'nin yarısından daha az risk primi ödüyor. Neden? Öncelikle ham madde ihracatçısı. Daha önemlisi ülke borcunun gayri safi milli hasılaya oranı %32 seviyesinde. Türkiye'nin dış borç oranı ne kadar peki? %62'de. Onun neden kredi ödeme riski düşük de bizim yüksek anladınız mı? O anlamadı da. Faiz kararı sonrası işte bu CDS dediğimiz yabancı cinsinden tahvillerin geri ödeme riskini değerlendirme bir anlamda ülkenin sigorta primi yahut algılanan batma ihtimali. İlk etapta 365'ten 410'a fırladı. Sonrasında 430'un üstüne çıktı. Ve bu seviye ile beraber Türkiye yeni risk primiyle Rabia'ya hak kazandı. Arjantin, Tunus ve Ekvator'un ardından dünya sıralamasının 4. sırasında yer alarak Nijerya'nın gerisine düştü. Şu CDS'i tekrar örnekleyip bir anlatayım. 5 yıllık Türkiye CDS'leri 400 bas puan olsa. Bu kıyamı da unutma. Bunun anlamı elindeki Türk tahvilini CDS garantisine bağlamak isteyen kişi ya da kurum tahvil değerinin yaklaşık %4'ü oranında ekstra risk primi ödemesi gerekir. Genel bir ifadeyle Türkiye %2 ile borçlanacaksa %6'dan borçlanır dolar bazında. Aslında haklı. Başkan ben bağımsızım havalarına girip piyasa beklentilerini düşünüp hiç faizlere dokunmasaydı bugün ya işsizliği ya da Şırnak Merkez Bankası Başkanı. Şırnak'ta Merkez Bankası olmaması ufak bir ayrıntı. Oysa Merkez Bankası'nın görevi ekonomiyi canlandırmak değil, enflasyonu kontrol altına almaktır. O tren de kaçtı. Haliyle şimdi her türlü sınırlı düşüş alımla karşılaşacak. Geçen yıl kurun çok hızlı yükselmesinin nedeni esas olarak bu güven kaybının kronikleşmesiydi. Güven geri geldi mi? Hayır. Çok uzaklara gitti, gözden kayboldu. Peki faizler neden indi? Krediler açılsın diye mi? %1 için mi? Kredileri verecekler kim? Evet, bankalar. Bankalarda durum ne? Fena. Şöyle anlatayım, bankaların toplam öz kaynakları 631 milyar lira. Sorunlu krediler dediğimiz %90'ı batmış. Miktar ne kadar? 557 milyar lira. Hem de bu resmi olarak açıklanan rakam. BDDK tarafından. Batıp da yüzdürülenlerin sayılmadığı steril bir ortam. Gerçek sorunlu kredi miktarı en az bunun 5 katı. Bu tabloda bankaların kredi verecek hali var mı? Hani 2001 krizini örnek gösterip duruyorlar ya. O bunun yanında sığır çiftliğine kontenjandan girmiş tavuk gibi kalır. O dönem vatandaşın borcu 3,5 milyar dolar civarındaydı. Bugünkü rakam ise vatandaşın borcu 100 milyar dolar civarında. Ha bakın sadece vatandaştan bahsediyorum. Kurumsal yapılara, şirketlere hiç girmiyorum. Ama Merkez Bankası Başkanı'na da yazık be. Ağır siyasi baskı altında. Uyarı niteliğinde dikkat şahsım çıkabilir yazıyor kapıda. Gerçekten ama kendisini anlamıyorum. Neden manevra yapmaya, bahane üretmeye falan çalışıyor? İstifa diye bir müessese yok mu? Ya yarım kilo çekirdek gönderelim. Enflasyonu çekirdeğe göre ölçsün. Ona göre indirim ayarlarken çitlesin bari. Zaten 6 ay öncesine kadar Merkez Bankası'nın kapısının yerini bilmezdi. En fazla kovulur ceketini alır gider. Nedir yani? Bak işte Naci. Sarayın saçma sapan teorilerini uygulayacaksan istersen Messi'yi getir oturt koltuğa. Bak bir önceki başkan Murat Uysal'a her denileni yaptı. 9 toplantı üst üste faiz indirdi. %24'te aldığı faizi %8-25'e kadar çekti. Yine de yaranamadı. Ekonomi düzlüğe çıktı mı bu durumda? Yo tekmeyi yedi. Neden? İşler daha kötüye gitti. Hadi o zamanlar dünyada bahardı. Para boldu lakin artık o çiçekler soldu. Türkiye'yi sevmemek artık moda. İmajımız dibe oturdu. Bu aşkın da sonu ne yazık ki hicranı ve gözyaşı dolu. Dünyada dolar endeksi Allahu Ekber dağlarına kadar yükselirken ortama sonradan gelen garip gibi gidip de faizi düşürürsen diriyi bile ölürtürsün. Türk lirasını diri diri öptürürsün. Ha bu durum bitecek mi? Hayır daha kötüye gidecek. Bu kadar aciz bir yönetimin elinde ekonominin düzelme şansı uçan gergedan görmekle birebir aynı. O kadar anlattım. Videoda benlik bir şey kaldı mı? Yok işim var da ben çıkıyorum hafiften. Ha unutmadan Çin'in kripto paraları açtığı savaşın olası sonuçlarını yazdığım mükemmel ötesi dünyanın gelmiş geçmiş en güzel değerlendirmesini okumak isterseniz ki ben Nobel alacağına eminim linki aşağı bıraktım. Anahtar çanağın içinde çıkmadan da abone olup zili açıp Instagram'dan da takip ederseniz bir de Kettle'ın fişini çekerseniz kalmasın yangın çıkıyor. Çok iyi olur. Kalbim sizinle güç bizimle olsun. Olsun. Podcast dinle.